Ayrım 12. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri 3. cilt Sinan Meydan. Sayfa 147. Cumhuriyet yazınının en önemli kalemlerinden biri olan Falih Rıfkı Atay, pek bilinmemesine karşın yerli tarım ürünlerinin tüketilmesi konusunda çok ciddi bir mücadele vermiştir. Bu konuda İktisat ve Tasarruf dergisinde kaleme aldığı yazılar dışında her fırsatta yerli tarım ürünlerinin kullanımını gündeme getirmiştir. Örneğin Cenevre'den Vedat Nedim Tör'e gönderdiği İktisat ve Tasarruf dergisinde yayınlanan bir mektubunda kabızlığı önlemek için bol bol yemiş tüketilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu mektup, cemiyetimizin güttüğü davanın ne kadar yerinde ve doğru olduğunu gösteren çok değerli bir vesikadır. Türkiye'de kabızlık adeta milli bir hastalıktır. Falih Rıkı Bey'in bize anlattığına göre Profesör Peri'ye, bu kadar bol yemişli bir memlekette oturan Türklerin kabız olmalarını akıl erdiremiyormuş ve birçok hastalıkların sebebi olan kabızlık sadece bir beslenme meselesi diyormuş. Sizin bu kadar nefis yemişleriniz ve sebzeleriniz var. Bunları bol bol yiyin. Bir insanın kabız olmasına fennen imkan yoktur. Siz demek memleketinizin nimetlerinden istifade etmesini bilmiyorsunuz. Biz sizin yemişlerinizi burada hastalarımıza ilaç yerine tavsiye ediyoruz, diyormuş. Falih Rıfkı Bey'in mektubu, İktisat ve Tasarruf Dergisi, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Yayını, Ankara, Mayıs 1933, sayfa 7. İktisat ve Tasarruf Dergisi, az yediğimiz meyvelerimiz diye bir yazı dizisi hazırlayarak Türkiye'de yetişen ancak az tüketilen meyvelerin tüketimini arttırmak için bu meyveleri teker teker tanıtıp yararlarını anlatmıştır. Örneğin, Mayıs 1933 sayısında az yediğimiz meyvelerimiz 2 başlığı altında patates tanıtılmıştır. Az yediğimiz meyvelerimiz 2, patates, İktisat ve Tasarruf Dergisi, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Yayını, Ankara, Mayıs 1933, sayfa 10. Yine aynı sayıda Yılmaz adlı biri tarafından Güzelim Fıstık başlığı altında fıstığın yararlarından söz edilmiştir. Yılmaz, Güzelim Fıstık, İktisat ve Tasarruf Dergisi, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Yayını, Ankara, Mayıs 1933, sayfa 12. Derginin asıl misyonu tasarrufu teşvik etmektir. Bu nedenle dergide bu yönde çok sayıda yazı yer almıştır. Dergi en küçüğünden en büyüğüne her türlü tasarruftan söz etmiştir. Derginin 1. Kanun 1932 tarihli sayısında Sadri Etem, sene sonunda 50 milyon liramız olacak başlıklı yazısında şu bilgileri vermiştir. Bir hafta sonra bütün dünya milletlerinin tasarruf haftası başlıyor. Tasarruf haftası dediğim zaman dudaklarını bükecek bedbinlere, dünyanın dört direğini kaldırıp alemi harabe şeklinde görenlere verilecek cevap söz değildir. Size söylemeyeceğim, onlara rakamlar cevap verecektir. Türkiye'de 1920 senesinde bankalara yatırılan para 1 milyon liradan biraz fazlaydı. 1921'de bankalara yatırılan para 2 milyon lirayı buldu. 1923'te 3 milyon oldu. 1924'te 4 milyon. 1925'te 5 milyon oldu. Geçen sene 1931 bankalardaki küçük tasarruf parası 38 milyon lirayı buldu. Önümüzde geçilecek nice siperler var. İktisadi cephenin büyük zaferini kazanmak için planın ikinci merhalesini tatbikata başlayacağız. 1931'in küçük tasarruf yekünü 38 milyon liraydı. 1932 nihayetinde bankalardaki tasarruf 50 milyon lira olacak. Bu 50 milyon lirayı kasalara yerleştirdiğimiz zaman iktisadın istiklal harbinde bir adım daha ilerlemiş olacağız. Sadri Etem, sene sonunda 50 milyon liramız olacak, İktisat ve Tasarruf Dergisi, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Yayını, Ankara, 1. Kanun 1932, sayfa 4. İktisat ve Tasarruf Dergisi her türlü israfla mücadele etmiştir. Örneğin, derginin Haziran 1933 tarihli sayısında, İsraflı düğünlere karşı bir dövüşme savaşı açtık başlıklı yazıda Denizli düğünlerinden örnek verilerek düğünlerde aşırı israftan kaçınılması gerektiği vurgulanmıştır. İsraflı düğünlere karşı bir dövüşme savaşı açtık, İktisat ve Tasarruf Dergisi, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Yayını, Ankara, Haziran 1933, sayfa 1-3. Yine aynı sayıda, vatandaşlar, düğün yapalım derken yıkım yapanları doğru yola çağırınız başlıklı bir yazıda, para saçılan düğünler eleştirilerek vatandaşlara bu tür düğünlerden kaçınmaları önerilmiştir. Vatandaşlar, düğün yapalım derken yıkım yapanları doğru yola çağırınız. İktisat ve Tasarruf Dergisi, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Yayını, Ankara, Haziran 1933, sayfa 5. Genç Cumhuriyet, kendi demiryolunu kendisi yapmak için bir kampanya başlatarak halktan gönüllülük esasına bağlı olarak hazineye ödünç para istemiştir. Bu konuda İktisat ve Tasarruf Dergisi'nin yayınları çok etkili olmuştur. Örneğin, derginin Haziran 1933 tarihli sayısının kapak yazısında "Ergani yolunda benim de payım var, bu çocuk böyle diyor, senin de payın var mı?" denilerek halkın Ergani demiryolunun yapımına destek olması istenmiştir. Derginin aynı sayısında Falih Rıfkı, 6.550.000 başlıklı yazısında Ergani Demiryolu istikrazı için ilk tertip 4 milyon liralıktı. 30 Nisan akşamı her taraftan gelen haberler, halk ve müesseseler namına yapılan kayıtların 6.550.000 lirayı bulduğunu bildirmiştir diyerek uzun uzun halkın demiryolu yapımına verdiği katkıdan söz etmiş, bunun önemini anlatmıştır. Falih Rıfkı, 6.550.000, İktisat ve Tasarruf Dergisi, Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Yayını, Ankara, Haziran 1933, sayfa 7. İktisat ve Tasarruf Dergisi'nin her sayısında çok sayıda banka ve sanayi kuruluşunun reklamı yer almıştır. Bu reklamların neredeyse tamamında yerli malı kullanımı ve tasarruf teması işlenmiştir. Milli ve şahsi tasarrufa riayet etmek isterseniz, ihtiyacınız olan her türlü eşyayı yerli mallar pazarından alınız. Mallarımız tamamen yerli, sağlam ve her yerden ucuzdur. Ankara'da Çocuk Sarayı Caddesi, Beyoğlu, İstiklal Caddesi, İstanbul, Bahçekapı 1. Vakıf Hanı altında Samsun, Bankalar Caddesi. İktisat ve Tasarruf Dergisi'ndeki reklamlardan biri. İktisat ve Tasarruf, çıkaran Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti Ankara, Neşriyat Müdürü Dr. Vedat Nedim. Ergani yolunda benim de payım var. Bu çocuk böyle diyor, senin de payın var mı? İktisat ve Tasarruf Dergisi'nin Haziran 1933 tarihli sayfasının ön kapağı. Sağlam, zarif, ütü tutar, halis yün kumaşlar. Süreyya Paşa Mensucat Fabrikası, mamulatını her yerde arayınız. Satış deposu Mahmut Paşa 195-197, satış şubesi Eminönü 51-62. Vatandaş, yerli malı savaşında sonuna kadar ön safta, kalmağı ahlak edin. Bozguncularla dövüş. Hak yolu bizim tuttuğumuz yoldur. Bu imanla yürü, yerli malından şaşma. İktisat ve Tasarruf Dergisi'nde yayınlanan reklamlardan birinde vatandaşa yerli malı tavsiyesi. İktisat ve Tasarruf Cemiyeti'nin çalışmaları ve bu cemiyetin çıkardığı İktisat ve Tasarruf Dergisi, Kemalist ekonomi modelinin ruhunu gözler önüne sermesi bakımından çok önemlidir. Cemiyetin çalışmaları ve dergideki yazılar incelendiğinde bu vatanın hangi büyük güçlüklerle mücadele edilerek nasıl bir kutsal seferberlikle kurulduğu bütün açıklığıyla gözler önüne serilmektedir. 1929 dünya ekonomik krizinden borçsuz çıkabilmek için vatandaş üret, vatandaş yerli malı kullan, vatandaş tasarruf et, vatandaş demiryolu yapımına katkıda bulun diyen genç Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticileri ve aydınları vatandaşa incir, üzüm, fındık, fıstık ve patatesin faydalarını anlatarak işe başlamışlardır. Yöneticiler ve aydınlar vatandaşlara yerli fabrikaların dokuduğu kumaşları ve ayakkabıları kullanmalarını tavsiye ederek, paralarını yerli bankalara yatırmalarını söyleyerek, hatta yerli üretim meyve ve sebzeleri tükettirmek için kabız olmak istemiyorsanız yerli yemiş yiyin diyerek çalışmayı, üretmeyi, biriktirmeyi, tasarruf etmeyi ve tüketmeyi öğretmiştir. Böylece dişinden tırnağından artırdıklarını biriktiren vatandaş ve bu birikimlerini yavaş yavaş yerli üretime ve tüketime aktarmış, devletin de yönlendirici ve destekleyici politikaları sonucunda Türkiye'de bağımsız bir ulusal ekonominin temelleri atılmıştır. Kemalist ekonomi modelinin uygulanması. Atatürk'ün ılımlı devletçilik, karma ekonomi, planlı devletçilik ve devletçilik gibi adlarla anılan Kemalist ekonomi modelinin özellikle İktisat Bakanı Celal Bayar dönemindeki başarılı uygulamaları sonunda genç Türkiye Cumhuriyeti çok önemli bir ekonomik kalkınma hamlesi yapmıştır. 1923-1930 yılları arasındaki kısmi kalkınma döneminin ardından 1929 dünya ekonomik krizine rağmen 1932-1938 arasında tam anlamda bir ekonomi mucizesi gerçekleştirilmiştir. Falih Rıfkı Atay, Çankaya adlı ünlü eserinde bu ekonomi mucizesini o kendine has akıcı üslubuyla şöyle anlatmıştır. Hitler, Atatürk'ü övdüğü sırada bir milletin bütün vasıtalarından mahrum edilmiş olsa dahi kendi kendini kurtarma vasıtalarını yaratabileceğini ispat eden adamdır, demişti. 1923-1924 Türklüğü düşünülürse Hitler'e ikinci defa hak vermek lazım gelir. Bir de sömürgesizleşme davamız vardı. Demir yolları, tramvaylar, şehir ışıkları, suları, gaz, rıhtımlar, fenerler hepsi imtiyazlı yabancı şirketler elindeydi. Bunları satın alarak millileştirecektik. Yeni Türkiye'de devletçilik bir ekonomik meslek olarak doğmamıştır. Bir tarihi zaruret olarak doğmuştur. Yapılacak şeyleri devletten başka yapabilecek olan yoktu. Mesele bundan ibaret. Yani Türkiye kendi yapmak veya hiçbir şey yapılmamasına boyun eğmek arasında seçim yapmalıydı. Partinin 1-200 bin lirasını bir yabancı bankaya yatırarak hissedar olmak teklifinde bulunduğumuz vakit, "Türkler bankacılık edemezler, paranızı bize bırakırsanız faizini veririz," diyorlardı. Bir vatan kurtarmak fakat bir banka kuramamak, bir fabrika işletememek. Zafer'in verdiği üstünlük duygusu ile bu iddiaların doğurduğu aşağılık duygusu çarpışıyordu. 1923'ün şevkli iradesi 19. asır iktisat öğrencilerinin şüpheci ve bozguncu telkinlerini nihayet yendi. Bilmediğimiz şeyleri yapmaya koyulduk. Ankara köy müydü? Şehir olacaktı. Demiryolu Erzurum'a kadar ulaşmalı mıydı? Ulaşacaktı. Aldanmak, avlanmak, yaptığımızı bozmak veya kullanmamak hepsi hesaptaydı. Her şey yapılmalı ve yapılanların sahibi bu millet olmalıydı. Türk'ün parası varsa Türk, Türk'ün parası yoksa devlet yapacaktı. Geçmişten korkuyorduk. Kapitülasyonlar kabusu henüz dün akşam uykularımızdaydı. Devletçilik yeni Türkiye'de milliyetçilik demekti. İmtiyazlı yabancı şirketleri tasfiye etmek ve hepsini %100 Türk kadro ile işletmek. Ve bu geri Asya memleketini ileri Avrupa memleketi haline getirecek her şeyi temelinden kurmak. Meclis kürsüsünde bir de üç beyaz parolası revaç bulmuştu. Ekmeğimizi kendi unumuzdan yoğurmak, şekerimizi kendi pancarımızdan almak, bezimizi kendi pamuğumuzdan dokumak. Ah bir buna muvaffak olsaydık. 1923 kafası ve iradesi imkansızlığa meydan okumuştur. Doğru eğri, eksik tamam fakat Türk'ün yapamayacağı sabit fikrini yenmiştir. 1923 iradesinin ve kafasının eline geçmişken yalnız tarihi anıtlar miras kalmıştı. Tarihi anıtlar dışında ne varsa, iktisat, teknik, ticaret, ziraat teşebbüslerinden doğma ne görünürse hemen hiçbiri Türk değildir. Şimdi tarihi anıtlar dışında olan ve görünen şeyler misillerce artmıştır ve hepsi millidir. Türk tarihi 1923 iradesinin ve kafasının mucizesini unutamaz. Meşrutiyette direkler arasında bir pabuççu dükkanının açılmasını Türklerde iktisadi teşebbüsçülüğün müjdesi gibi sayan bizler, bugün 1923 kafasının ve iradesinin kurmuş olduğu demir ve çelik endüstrisini İsveçliler kadar verimlileştirmek imkanlarını arayabilen bir seviyeye çıkmışızdır. Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Pozitif Yayınları İstanbul, TY, sayfa 522-524. Genç Cumhuriyet'in ekonomide yarattığı mucizeyi görmezden gelerek, başta Atatürk olmak üzere bu modeli geliştirip uygulayan kadroları, bunların memlekette dikili bir ağacı bile yok diye eleştirenler yalan söylemektedirler. Şimdi gelin, Kemalist ekonomi modelinin uygulamalarını, başka bir ifadeyle Cumhuriyet'in dikili ağaçlarını görelim. Gerçi o ağaçların çoğu bugün yok. Söküldüler. İş Bankası kurulmuştur. Türkiye Sanayi ve Madenler Bankası kurulmuştur. Devlet Sanayi Ofisi kurulmuştur. Türkiye Sanayi ve Kredi Bankası kurulmuştur. Yabancıların elindeki reji idaresi satın alınmıştır. Barut ve patlayıcı maddeler tekeli kurulmuştur. İspirto ve alkollü içkiler tekeli kurulmuştur. Yabancıların elindeki demir yolları satın alınarak millileştirilmiştir. Devlet Demir Yolları ve Limanları Genel İdaresi kurulmuştur. Tramvay yabancılardan alınmıştır. Devlet hava yolları kurulmuştur. Tünel yabancılardan alınmıştır. Kömür işletmeleri yabancılardan alınmıştır. Telefon şirketleri yabancılardan alınmıştır. Ziraat Bankası geliştirilmiştir. Emlak ve Eytam Bankası kurulmuştur. İpotek karşılığı konut kredisi vermek için. Ticaret ve sanayi odaları yasal nitelik kazanmıştır. Gümrük tarife kanunu yürürlüğe girmiştir. Menkul kıymetler ve kambiyo borsaları yasası çıkarılmıştır. Türkiye Merkez Bankası kurulmuştur, aşar vergisi kaldırılmıştır, Yüksek İktisat Meclisi kurulmuştur, Birinci 5 yıllık sanayi planı uygulamaya konulmuştur. Türkiye'nin değişik yerlerinde 16 büyük fabrika kurulmuştur. Sümerbank kurulmuştur, Etibank kurulmuştur, Denizbank kurulmuştur, Halk Bankası kurulmuştur. Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu kurulmuştur. Zirai Kredi Birlikleri kurulmuştur. Zirai Kredi Kooperatifleri kurulmuştur. Ziraat Okulları kurulmuştur. Yüksek Ziraat Enstitüsü kurulmuştur. Yüksek Veterinerlik Enstitüsü kurulmuştur. İpek Böcekçiliği Enstitüsü ve İpek Böcekçiliği Okulları kurulmuştur. Tohum ıslah istasyonları kurulmuştur. Örnek çiftlikler kurulmuştur. Hayvanları iyileştirme kanunu çıkarılmıştır. Yonca Tohumu Temizleme Kurumu kurulmuştur. Kabotaj kanunu kabul edilmiştir. Türk parasının kıymetini koruma kanunu çıkarılmıştır. Elektrik İşleri Etüt İdaresi kurulmuştur. Devlet İstatistik Umum Müdürlüğü kurulmuştur. Merkez Hıfzı Sıha Enstitüsü kurulmuştur. Toprak Mahsulleri Ofisi kurulmuştur. Ankara Türk Sigorta AŞ kurulmuştur. Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi kurulmuştur. Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından 17 Şubat 1923'teki İzmir İktisat Kongresi ile Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını başlatmıştır. 1925'te aşar vergisinin kaldırılması, 1927'de Teşviki Sanayi Kanunu'nun kabulü ve 1929'da gümrük tariflerinin kontrolüyle canlanan ekonomi, 1933'teki 1. 5 yıllık kalkınma planının ardından başlayan ağır sanayi hamlesiyle dosta düşmana parmak ısıtacak bir başarı elde etmiştir. Cumhuriyet'in Atatürk'lü yıllarındaki ekonomik verileri hakkında bakınız Aydemir, 2. Adam, Cilt 1, sayfa 344. 1929-1938 arasında ağır sanayi üretimi %152 artarken toplam sanayi üretimi %80 artış göstermiştir. Kömürde %100, kromda %600, diğer madenlerde %200 artış olurken demir üretimi sıfırdan 180 bin tona çıkmış, şeker üretimi 200 misli artmıştır. 1930 yılında Türk parasının kıymetini koruma kanununun çıkarılması ve yine aynı yıl Merkez Bankası'nın kuruluşu çerçevesinde Türk lirasının İngiliz sterlini, ABD doları ve İtalyan lirası karşısındaki değeri yükselmiştir. Türk ekonomik rezervleri yaklaşık 6 kat artmış, Türk lirasının dünya pazarlarındaki değeri dolara karşı yükselmiş, 1930'da 1 dolar 2,12 lira, 1939'da ise 1 dolar 1,28 lira olmuştur. Stanford, J. Shaw Easel, Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Cilt 2, İstanbul, 1983, sayfa 467. Ulusal bankaların sayısı giderek artmıştır. Ülke genelinde 1924'te 19 ulusal banka varken 15'i yabancıların, 1938'de bu sayı 39'a yükselmiştir, 9'u yabancıların. 1923 yılında ithalat ve ihracat arasındaki fark eksi 60 iken, başarılı ekonomik politikalar sonunda 1938'de bu fark eksi 5'e düşmüştür. 1923'te ülkenin toplam ithalatında yatırım malları %6, ham maddeler %13 ve tüketim malları %81 oranındayken, 1938'de aynı rakamlar sırasıyla %36, 6 kat artış, %35, 3 kata yakın artış ve %29, 3 kata yakın azalma olmuştur. Atatürk'ün gerçekleştirdiği tarım devrimiyle Türkiye hem kendi kendine yetebilen bir tarım ülkesi haline gelmiş hem de birçok tarım ürününü ihraç etmeye başlamıştır. Pamuk üretimi 1920'de 20 bin tondan, 1927'de 120 bin tona, 1952'de 165 bin tona çıkmıştır. Tütün üretimi 1923'te 20.500 tondan, 1927'de 64.400 tona çıkmıştır. Üzüm üretimi 1923'te 37.400 tondan, 1927'de 40.000 tona çıkmıştır. Buğday üretimi 1923'te 972 tondan, 1939'da 3.636 tona çıkmıştır. Aynı dönemde 145.000 ton zeytin, 40.000 ton fındık, 28.000 ton incir üretilmiştir. 1923'te 15 milyon olan koyun sayısı 23 milyona, 4 milyon olan sığır sayısı ise 9 milyona ulaşmıştır. Atatürk döneminde 1923 ila 1929 yılları arasında tarımsal üretimin yıllık büyüme hızı %8,9'u bularak milli gelir büyüme hızını %8,6 geçmiştir. 1930 ila 39 yılları arasında küresel kapitalizmin yaşadığı büyük buhranın olumsuzluğuna karşın tarım kesimi büyümesini sürdürmüştür. Bu dönemde tarımsal yıllık büyüme hızı %5,1 olarak gerçekleşmiştir. Toprak reformu konusunda özellikle 1934 yılındaki İskan Kanunu'ndan sonra çok ciddi adımlar atılmış Genç Cumhuriyet 1923-38 yılları arasında toplam 246.431 aileye toplam 9.983.750 dekar toprak dağıtmıştır. 1923'te 4.112 kilometre olan demiryolu uzunluğu 1938'de 7.132 kilometreye ulaşmıştır. Aynı dönemde karayolları ise 22.053 kilometreden 41.582 kilometreye çıkmıştır. 1923-1926 yılları arasında 27.850 kilometre köy yolu açılmış, onarılmış ve düzeltilmiştir. 1929 dünya ekonomik krizine rağmen 1924-38 yıllarındaki büyüme hızı %10'un altına düşmemiştir. Enflasyonsuz büyüme gerçekleştirilmiş ve gayri safi milli hasıla 3 katına, kişi başına milli gelir 2 katına çıkmıştır. 1923-38 arasında 11 yıl boyunca gelir gider eşitliği sağlanmış denk bütçe 3 yıl gelir giderden fazla olmuştur. 1938'e gelindiğinde Merkez Bankası'nda 36 milyon dolar döviz, 26 ton altın vardır. Şeker, çimento, kereste ve deri ürünlerinde milli ihtiyacın tamamı, yünlü dokumada %83'ü, pamuklu dokumada %43'ü, kağıtta %32'si, camda ve cam eşyada %63'ü milli üretimle karşılanmıştır. 1938'de devletin Osmanlı borçlarından başka borcu yoktur. Türkiye 1926'dan itibaren kendi uçağını kendisi yapan bir ülke haline gelmiştir. Neresinden bakılırsa bakılsın bunun adı bir ekonomi mucizesidir. Bu mucizeyi küçümsemek, bu mucizeye imza atan o yoksul ulusa ve bu mucizenin baş mimarı Atatürk'e yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Sonuç olarak Kemalist ekonomi modeli kendisinden önceki ekonomik modellerden kapitalizm ve sosyalizm yararlanmakla birlikte kendine özgü nitelikleriyle bu modelleri aşan, öncelikle batırılan bir ülke nasıl kurtarılır sorusuna uygulanabilir ve dolayısıyla gerçekçi yanıtlar veren bir modeldir. Savaşta ve barışta krizden çıkış reçeteleri sunması bakımından dikkate değerdir. Bu reçeteler modelin kuramcısı Atatürk tarafından bizzat denenerek hazırlanmıştır. Daha önce de belirttiğim gibi Atatürk bu ekonomik model sayesinde önce çok kötü ekonomik koşullarda bir kurtuluş savaşı kazanmış, sonra Osmanlı'dan kalan borç yükü altında ezilmeden yeni bir devlet kurmuş ve son olarak da bu devletin 1929 dünya ekonomik krizinden devletçilik ilkesi uygulamalarıyla güçlenerek çıkmasını sağlamıştır. Bu nedenle Kemalist ekonomi modeli dünyadaki ezilen, sömürülen, mazlum milletlerin kurtuluş reçetesidir. Kemalist ekonomi modeli dış borçlanmaya temkinli yaklaşan, kendi ekonomik kurallarını kendisi belirleyen, yerli üretimi ve ihracatı arttırmayı amaçlayan, özel teşebbüsü sermayedarı dışlamayan ama buna karşılık temel ekonomik yatırımlarda devletçi kalkınmayı öngören, bağımsız ve ulusal bir ekonomiyi amaçlayan demokratik ve halkçı bir modeldir. Atatürk'ün sosyal politikalarını anlamak için Kemalist ekonomi modelinin halkçı ve demokratik yönünü çok iyi bilmek gerekir. 12. ayrımın sonu, sayfa 159.